أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kehf suresi öğreniyorduk. Başka bir tabirle Ashab-ı Kehf'le birlikteydik. Mağaradaydık. Uyandılar. Yıllar geçti. Yüzyıllar geçti uyandılar. Ama ne bilsinler? Her uykuda olanın dış alemden haberdar olmadığı gibi onlar da kendi dünyalarını, bıraktıkları dünyaları yeni yaşadıkları dünyalarla bütünleştiremezlerdi. Farklı bir hayat, değişik bir yaşantıydı. Elbette bilemeyeceklerdi, sordular birbirlerine. Ne kadar kaldınız? Ne garip bir soru ama tam insanca bir soru değil mi? Bakarsın uyanık gibiydiler. Yok aslında uyuyorlardı demişti Allah. Öyle görmüştük. Yanlarında olsaydık korkup kaçacağımız kadar farklı yaşıyorlardı. Güneş bir o yandan doğuşta, bir o yandan batışta, sanki onları yalnız bırakmıyordu. Allah'ın rahmeti, lütfu ve ihsanını isteyen bu insanların üzerine nasıl da Allah bereketler yağdırmıştı. Habire uyumuşlar ama kul olarak uyumuştular. Demek ki kulluk makamına eren kişi ayakta da kuldur, uyurken de kul. Hatta doğru yapmak kastıyla yaptığı yanlışlarda bile kendine çeki düzen verirse, pişman olur, vazgeçerse veya kafasından geçirdiği kötü düşüncelerden kendi hür iradesiyle vazgeçer, ne yaptım ben diye pişman olursa o zaman da kuldur ve sevaba nail olur. Bunlar da öyleydi. Yanlarından ayrılmasak. Dinliyoruz. Ne dediler? Allah onları birbirlerine sorsunlar, bir baksınlar bakalım ne zamana kadar yatmışlar, ne kadar uyumuşlar. Yani sonunda bu işi elbette soracaklar diye Allah uyandırdı onları. Sordu içlerinden biri, ne kadar kaldınız? Ne olacaktı ki? Ama Allah'ın yasası o ya. Uyanınca bir uzun süreden sonra oradaki kalışlarını sorgulayacaktılar. Yoksa bu niye bu kadar kaldık adına bir sorgulama mıydı ki? Eğer o yönüyle düşüneceksek biz de yapmak zorundayız. Bir plan uğruna, bir proje uğruna bir yerlere çıkmışsak yola, insanlığımız gereği mola vermişsek, yorulmuş dinlenmişsek, bu bir ölüm, bu bir nişan, bu bir evlenme, düğün olabilir. Herhangi bir vesile ama meşru bir mazeret sebebiyle olmuşsa, beklemişsek, bir mağarada uyku tutmuşsa bizi, Allah'ın lütfudur aslında inayetidir diyebileceğiz ama bir ara vermişsek şöyle kendimize gelince sormak zorunda değil miyiz? Ne kadar kaldık? Sordular. Ne kadar olacak dedi sanki diğeri, öteki, beriki, hepsi birden. Bir gün ya da hatta daha az değil mi? Şöyle bakın kendinize. Nasıl da kendilerini anlayamadılar. Anlamaları zordu elbette. Bir ayettiler, alamettiler Allah'ın zamana hakimiyetini kıyamete kadar tüm insanlığa öğretmek için kendileri seçilmiş birer ayet, alamet idiler bunlar. Bilemediler, bilememeleri gerekiyordu sanki. Çünkü uykudan uyanmıştılar. Ölümden dönmüştüler. Bize tekrar da haber verir. Yani bir kuşluk vakti kadar ya da daha az, bir gün kadar, hatta daha az kalınacağını insanlar yarın kıyamette de söyleyecekler. Dünyada bu kadar kaldık diyecekler. Hep öyle değil mi? Bırakın yeniden diriliş dönemini, şöyle 60'ında 70'inde birileri kendine gelip de sanki uykudan uyanır gibi silkinince söylemiyor mu aynısını? Bir gün gibi geçti bu ömür. Her şey bir gün gibiymiş meğer. Tüm zevkler, heyecanlar, hevesler, aman oğlum kızımlar, evim barkımlar, hepsi bir gün gibiymiş meğer demiyorlar mı? Daha dünyadayken diyor insanlar ama nedense iş işten geçince diyorlar galiba. Oysa o günü yaşarken demeliydik. Bakın bugün bir gün gibi olacak. Hemen bir gün gibi geçecek. Çabuk geçiyor. Acele edelim. Ömrümüzün bereketinden yararlanalım. Ne yaptık diyelim. Bir Ramazan sonrası bunu daha net soralım ama Ramazan öncesinde sormanın bereketi olur mu? Ne yaptık? Ramazan'ın bereketinden ne kadar yararlandık diyelim ama Ramazanın başında sorgulayalım. Geçen yıllar ne yapmıştık, şimdi ne yapmayı tasarladık? İşte böyle bir soru, işte böyle bir cevap. Ne kadar kaldınız? Bir gün ya da biraz daha az hatta. Ama inançlarıyla girmiştiler ya, mağaradaydılar. Daha müsait şart gibiydi ya da istenmeyen bir durumdu. Planda orası yoktu. Yola çıkarken böyle bir hevesleri, bir projeleri yoktu ama öyle gerekti ya. Allah'tan bir rahmet, Allah'tan bir raşeda, yani yol göstericiliğinin tezahürü olarak hakkın hakikatin anlaşılması bilgisini istemişlerdi ya. İşte karşılarına mağara çıkmıştı ama imanlarıyla birlik oradaydılar. İşte imanlarını yeniden gündemde tuttular. Tekrar zikrettiler. Tekrar söylediler aynı şeyi. قَالُوا رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ dediler. Bu sözü unutmayacağız. Surenin devamında tekrar gelecek karşımıza. Nedense birileri merak edecek. İş onlara düşmüş gibi başlayacaklar tartışmaya. Kaç kişiydiler, ne kadar kaldılar? Şöyle diyecekler, böyle diyecekler, yok öyle değil, böyle diyecekler diye Allah bize onların detayından haberdar edecek. Yani insanlar bu kadar dalıveriyorlar, dikkat edin diyecek ama baştan hatırlattı. Allah'tır onların ne kadar kaldığını bilen. E tamam, Allah bildiğine göre, bana da net bildirmeyeceğine, bildirmediğine, bildirmediği konularda susmam gerektiğine göre, tamam Allah bilir diyeceğim, onlardan öğrendim bu işi, ben bu sözü tekrar edeceğim diye kafama yazdım. Allah, Rabbiniz bilir elbette ne kadar kaldığınızı. Peki, Rabbim bilir, tamam, ne kadar kaldıysam kaldım. Geçen geçti bitti, denizde dalga sayıyormuş yani hani adam, geçen geçti demiş, şu gelen bir diyormuş ya, bitti geçen ne kadar yattıysa, 2 gün yatmış olabilir, 3 gün kalmış olabilirler, 40 yıl beklemiş olabilirsin, istersen 50 yıl olsun, hatta burada olduğu gibi daha çok yıl beklemiş ol, fark etmez, uyandın ya, yeniden hayata döndün ya, dün öyle sorumluydun, şimdi böyle sorumlusun ya, haydi, gönderin içinizden birini, size rızık getirsin şu şehirden, yiyeceksiniz. Yemeden yaşıyordular, içme ihtiyaçları da yoktu, yatıyorlardı sadece. Bazen böyle lütfu olur Allah'ın, kimilerini böyle besler. Hiçbir ihtiyaçları olmadan, bunun farklı bir örneğini bilirsiniz, İsrailoğulları yaşamıştı. Çöldeydiler, insanın vazgeçilmez 3 temel ihtiyacı vardı, barınak, su ve yemek. Hepsini Allah, onların sahi gayreti olmadan lütfedivermişti onlara. Gökten bıldırcın eti, kudret helvası iniyordu. Taşa vurulmuştu asayla, 12 pınar fışkırmıştı. Bir de bulut gölgesi, işte tamam, her şey hazır. Ama buradaki oradan daha farklı, değişik. Peki hayatınızda benzer örnekler gördünüz mü desem, bir kafa yorsanız, belki var benzeri değil mi? Yani bakıyorsunuz insanların kimilerine, sanki rızık için hiç çalışmıyor, hiç gayreti yok ama Allah besliyor onu. Çok uzaklara gitmeyin. Yani neredeyse kulağına eğilip söyleyesim geliyor, sen de çocukken öyleydin diye. Hani kimi arabaların arkalarına küstahça yazılan bir yazıyı hatırla. Çalışmazsan karnın doymaz diyorlar. Öyle mi? Çocuk için de geçerli mi dersiniz? Anasının göğsünde sütün baştan hazır olduğunu o bilmezken, ama Allah onu besleme imkanını bize gösteriveriyor. Sanki benzerini biz hayatın diğer kademelerinde de görüyoruz. İnsanlar bazen kazanmadan buluyorlar. Öyledir, imtihandır tabii o. Başardılar anlamına gelmez. Bir başarı anlamında söylemiyorum ama Allah'ın imtihan modelidir. Kimilerine böyle bir mağara lütfeder. Onlar bu işe baştan razıdır. Yeme içme ihtiyaçları bile olmaz. Yemeden doyuyorlar, içmeden susuzlukları gidiyor ve yorulmadıkları halde, bunca zaman için yorulmadıkları halde yatıyorlar ve devam ediyorlar uyumaya. Ama Allah'ın dediği bir yaşantının ortasındalar. Önemli olan o ya, Allah'ın dediği gibi yaşarken uyku kendilerini bulup çatmışsa ne yapsınlar? Mesela Bedir'de de öyle bir uyku imkanını sanırım hatırlarsınız. Şöyle hoş bir uyuklama tutuvermişti Müslümanları da, o savaşın şiddetine rağmen onlar rahat ve huzur içinde kalpleri mutmain oluvermişti. Dediler ki, artık döndüler bu hayata, O dönem bitmişti, biterdi tabi. Allah o zaman öyle istemiş, şimdi böyle istemişti. Hadi içinizden biri dediler birbirlerine. Yani birimiz şu şehre iniversin. Kendilerinin nerede olduklarını biliyorlar ya. Hani bir gün önce bir gün kaldılar ya, hesaplarını ona göre kuruyorlar ya. Ondan dolayı mazeretli insanlar. Biz de yanılgılarımızda böyle mazeretli olursak ne güzel, ne mutlu bize o zaman. Yanılabiliriz ama mazeretimiz yerinde olur. Şehrin hemen dışına çıkmışlardı. Az biraz gidip bir mağaraya girmişlerdi. Bunu çok iyi hatırlıyorlar. Dün gibi, hatta belki daha önce gibi, işte oraya gönderecekleri birisi olsun. Cesaretli biri lazım değil mi? Biraz da firasetli olmalı. Ne yapacağının bilincinde şöyle dikkat etmeli. Aman ha, dikkat etsin önce. Önce ne alacağını. Karışık bir toplum. Ne sattığı ne satacağı belli olmaz. İnsanlar ne yesin ne yedirilsin farkında bile değiller belki. Yeter ki para kazansınlar da sanki. Tabii ben bugünkü kültürümle böyle söylüyorum. Bakıyorum piyasaya. Akla hayale gelmedik numaralar, dümenler, işte planlar, projeler dönüyor piyasada. Yeter ki insanlar para kazansın da. Ne dedikleri belli olmuyor zaten. Bu senin için, baştan sona seni düşündük, akşam akşam seni düşündük, tezgahın altında dost için seni düşündük filan diye insanlar neler uyduruyorlar. Efendim o kadar besleyici özelliği var ki bundan yiyeceğin bir demet aylarca tonlarca yiyeceğini karşılayacaktırdan tutun, akla hayale gelmedik nice reklamlara kadar insanlar birbirlerine bir şeyleri satma sevdasına neler söylemiyorlar. Ve yediğimiz, yiyeceğimiz yesin diye sunulan yiyeceklerin içinde neler var neler yok bilmiyoruz da zaten. Bunlar Kur'an'ın bu bölümünün tabiriyle ezka taamen midir değil midir bilemiyoruz. E ne yapsak? Yani peynirin mayası şöyleymiş, zeytini karartmak için böyle yapıyorlarmış, lesitinler varmış, jelatinler şöyle edermiş, şu içecekler şöyle, bu içecekler böyleymiş. Hatta efendim saklamak için şu kullanılıyor, gübre için bu kullanılıyor, verim için bu kullanılıyormuş, ilaç için şunlar yapılıyormuş derken tüm kimyasal artıkların sanki soframa rengarenk konulduğunu zannediyorum. Ne yapsam? Ebu'l-Ala el-Ma'ri diye bir adam var. Eksantrik, farklı, değişik bir adam. 4 yaşlarında filan gözlerini kaybetmiş. Hatırladığı biraz kırmızımtırak bir renk, başka hayatta bildiği bir şey yok. Ama farklı düşünen birisi. Bir şiirinde diyor ki: Sir in ista'te fil heva ruveyden lahtiyalen ala rufatil ibadi. Çünkü öncesinde şöyle demişti: Sahi hadi kuburuna temle'ul arda fe eynel kuburu min ahdi adi veya temle'ul rahbe. Yani anlayabildiğim kadarıyla arkadaş diyor yanındakine ya da duyanlara ya da bize hatta, işte şu yeryüzünü dolduran Ad ve Semud döneminden kalma mezarlar, yani tarihten bu yana ölenler ve ölenler yeryüzünü mezara çevirmişler bunca insanın ölümü. Peki şimdikiler bu kadar çok, öncekiler nerede bilmiyoruz, nerede kim ne zaman mezar olmuş, nerede kim ne zaman yatmış bildiğimiz yok bir hayatı yaşıyorsak, söyleyin diyor. Eğer cesetler çiğnenmesin diyorsanız, ecdadın kemiklerine basmak istemiyorsanız, gücünüz yetiyorsa havada yürüyeceksiniz. Mümkün mü? Değil. O zaman ben tam bana göre yemek istiyorum. Şöyle kimyasal artığı olmayan, gübre diye, ilaç diye, verim diye, fazlalık diye, azlık diye filan diye olmayan bir şey. Buğday da bulamıyorsunuz, ekmek de bulamayacaksınız, yoğurt da yok, süt de yok derken ne yapacaksınız? Onu demek istemedim. İnsanları böyle kıskıvrak yakalayalım da olmaz, o da olmaz, bu da olmaz, sağa dönme, sola dönme, sırt üstü yat demenin anlamı yok elbette. Ya ne? Ama dikkat edelim, gücümüz kadarıyla. Öyle dediler, bakıversin, dikkat ediversin en temizini, mevcudun en temizi, en nezihi, en güzeli, en besleyici, en helali, bana göre olanı. Çünkü biliyoruz ki insanın ağzından içeriye girenler insanın varlığının, bedeninin, vücudunun yapı taşlarıdır. Ne kadar nezih, ne kadar düzgün, ne kadar güzel olursa insan o kadar iyi olacaktır ve düşünce sistemine etkili olacağını kabul ediyorum. Öyle zannediyorum. Yani bir duvar düşüneceksiniz, bir tarafı taş, bir tarafı toprak. Az şöyle kum yığılmış, biraz da kireç sürülmüş, bir de ağaç uzatılmış filan ve bundan siz sağlamlık beklemiyorsunuz değil mi? İşte sanki biraz limon, biraz mayhoş, biraz tatlı, biraz acı, arkasından sulu, biraz katı, derken açken biraz tokken yediniz, abur cubur gönderdiniz, çöplüğe döndürdünüz ve siz bununla vücudunuzu oluşturdunuz. Onunla beyniniz, kendiniz, kulaklarınız, kanınız, özünüz, duyunuz, duyularınız, her şeyiniz bir araya geldi. Siz onunla ne kadar nefis, nezih, düzgün düşünebileceksiniz? Sizin kafanız, kalbiniz, her şeyiniz karmakarışık olmadı mı? Çünkü düşünürken kalbiniz oralara enerji göndermek adına kan pompalarken ne tür bir kan, ne tür bir besin gönderdiğinizi siz de düşünmeye bile cesaretiniz yok değil mi? Sanki bunlar aklıma geldi ben bu bölümde. Yani temiz olsun, düzgün olsun, ezkâ olsun, zekatı verilmiş mala da denilecek sanki. Yani hayatı ilgilendiren kurallarda Allah'ın mala karışması projesini, programını burada bir kere daha hatırlıyoruz. Aman dikkat edin diye gönderiyorlar. Bir de güzel davransın o giden, efendi olsun, aman ha ürkütmesin birilerini, korkutmasın, bizi sezdirmesin, böyle latif davransın, hoş davransın, nazik davransın, sonra hiç kimseye bizi çaktırmasın, hiç kimseye bizi hissettirmesin, hiç kimse bizi fark etmesin, aman titiz davransın diye içlerinden birine görev veriyorlar. Gidiyor o. O ayrı bir bölüm. Ondan sonrası yok zaten. Niyeydi bu iş? İnnehum in yazharu aleykum yarcumukum. Şimdi nedenini birbirlerine sanki ciddi bir programın son hükmü gibi beyan ediyorlar. Çünkü onlar eğer size muzahir olur, sizi anlar, sizi fark ederlerse, eğer kaçan bir grup olarak ellerine geçerseniz, eğer kendi inançlarından, kendi dinlerinden ayrıldığınız, beyan ettiğinizden sonra, Rabbiniz Allah dedikten sonra, bıraktık gidiyoruz tamam diye onlara yapacağınız en büyük hakareti yaptığınız aşağı çıkar da, siz ellerine geçerseniz, taşlarlar yarcumukum, sizi taşa tutarlar, sizi taşla ezerler, kafanızı da, düşüncenizi de, kendinizi de, hepinizi de ezerler, ev yu'idukum fi milletihim, ya da kendi dinlerine döndürürler. Yani ya bizim dine döneceksiniz, ya taşlarız, haşlarız, işinizi bitiririz, azap ve ikabla canınıza okuruz derler. Ve لَنْ تُفْلِهُ اِذَنْ ebeda, o zaman da ebediyen felah bulamazsınız. İşiniz biter. Yani bir kurtuldunuz kurtulmaya, tekrar ellerine düşmeyelim. Hele böyleyken ellerine düşersek ne yapacakları belli olmaz. Hayatı iki taş eder arasında ezmeye çalışırlar. Sabahı akşamı taş ederler arasında ezerler. Gündüzü geceyi taş edip üzerimizden geçirirler. Her şey taş olur bizi ezmeye kullanırlar. Ya da ara ara derler ki bizim milletimize, bizim dinimize döneceksiniz. Millet Kur'an'da hep bu anlamda kullanılır. Ümmet anlamında değil, din anlamında. Ya da bizim dinimize dönersiniz derler. Sizleri kendi dinlerine döndürmeye çalışırlar. Bunun için ellerinden geleni yaparlar. Taşlarda ezilenler var mıydı? Nasıl da onlara farklı bir müjdeydi. İlk ben değilmişim, dayanmak zorundayım anlamına gelmez mi bu iş? Hani tabanda küçücük taşlar varmış. Çöl diyorlarmış ona. Mekke'nin şöyle kenarlarında da bundan bulunduğunu haber veriyor kitaplar. Görmedik. Sanki gözden saklanmış onlar. Gidin Mekke'yi arayın, bulamayacaksınız. Eski kitaplarda yazardı. Mina'da şeytan taşlayan Müslümanlara bir yol gösteri olarak. İkinci gün taşlayacaksın, üçüncü gün taşlayacaksın derken eğer dördüncü gün beklemek istemezsen o kalan dördüncü gününün taşlarını şöyle bir kenara gömeceksin ve geleceksin diye. Gücün yetiyorsa gömmeye çalış. Şöyle demirlerini, levyeni, malzemeni, tornavidanı filan götür de hatta kazma kürek filan bulundurursan belki, değilse betonları kıracaksın veya asfaltları deleceksin, oraya gömmeye çalışacaksın. Bu mümkün değil şimdi zaten. Ama önceden öyleydi. İşte tabanda kum olan bir zemin düşünüyorsunuz. Tabii güneşten yanmış kumlar, küçücük taşlar, üstüne bir adam yatırıyorsunuz. Bayağı insan ha, Ademoğlu denilen birisi. Öyle şekil olarak fabrikasyon, öyle görünsün diye bebek falan değil. Maket program bir insan falan değil. Gösteri için icat edilen biri falan değil. Ya bayağı insan, biz gibi, sen gibi, ben gibi insan birini yatıracaksınız. Adı önemli değil, adını söylemek önemli değil o kadar. Bilal da olabilir, adı Habeş'ten gelmiş olabilir belki. İşte onun üzerine de kocaman taşlar yağacaksınız. İki taş arasında ezeceksiniz ve diyeceksiniz ki dön dininden bizim dinimize. Sen yanlış yaptın, vazgeç diyeceksiniz. Demek ki böyle derlermiş eğer ellerine geçerseniz. Dediler ki innahum in yazharu aleyküm. Eğer onlar size muzahir olur, onlara siz zahir olursanız, eğer onları huzurunda açığa çıkarsanız, eğer onlar sizi bilirlerse, eğer tanır fark ederlerse, eğer yakalarlarsa, eğer ellerine geçerseniz, yercumukum taşlarlar sizi. Müslümanlar diyor sanki bu Kehf suresi, ey beni dinleyenler diyor sanki öyle dinleyelim. Ben öyle anlamaya çalıştım. Dikkat et, eğer kafirlerden imanını ortaya çıkararak kaçabilmişsen, farklı bir yaşantının insanı olabilmişsen, kendine bir mağara bulabilmişsen, o mağarada kendi hayatını, kendi düzenini kendin kurabilmişsen, kendin yatıp kendin kalkabiliyorsan, kendi yağınla kendin kavrulabiliyorsan, dikkat et, tekrar onların dünyasına dönme, tekrar onlar gibi olma, tekrar onların eline geçme, tekrar onlara muhtaç olduğunu beyan etme, sakın ha canına okurlar, haşlarlar ve taşlarlar seni ya da onların dinine dönmeye zorlarlar. Din yaşantıdır. Din hayat şeklidir. Ev döşeme biçiminden ticaret şekline kadar. Dostluk ve kardeşlik anlayışından eğlenme, eğlence mantığına kadar. Ya da din, kadın, erkek veya anne, baba ve çocuk hayatının bütün her şeyini kapsayan kuralların hepsidir, tümüdür. Baştan sona aklınıza gelebilen her şeydir. Peki onların dini ve sizin dininiz. Bu hale geldiniz mi? Artık dikkat edin, onların dinine döndürürler, korkusunu da yaşayın. Onlar gibi olmayın artık, siz onların dininden ayrıldınız. Öyleyse unutmayın, birileri var ayrı dinde, ben var farklı dinde, leküm dinüküm diyebileceğim birileri, veliye din diyebileceğim ben, benim dinim ayrı, benim hayat programım ayrı, benim yaşantım ayrı, benim isteğim, arzum, geçmişim, geleceğim, bakışım, tarih anlayışım, mantığım, her şeyim Allah indeksli, Allah'a indeksli, Allah'ın vahyine indeksli olacaktır. İşte ben böyle bir dini savunacak ve bu din uğrunda varlığımı sürdüreceksem, onlara kendimi hissettirmeden, yani farklı olduğum, muhtaç olmadığım bir plan projeyle yaşayacağım değilse, eğer onların dinine bir daha dönecek olursam, velen tüflihu iden ebeda. Mümkün değil, artık o zaman felaha eremezsiniz. Mümkün değil, kurtulamazsınız. İşiniz biter artık, ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ondan sonrası kalmaz artık. Sizin işiniz bitti, helak oldunuz, mahvoldunuz, yok oldunuz. Tamam, bu iş anlamına gelecektir. Ve kezalik. Gönderdiler işlerinden birilerini. Kim gitti? Hangi yoldan gitti ki? Acaba gözü açık mı gitti, kapalı mı gitti? Sormaya başlamayın. Allah orayı düşünmenizi istemiyor. Peki ne aldı ki acaba? Neyi severlerdi ki? Aynı bakkallar, aynı marketler var mıydı ki? Çok değil, 50 yıl önce Konya'yı terk edip tekrar dönen, İstanbul'u bırakıp yeniden gelen, köyünden göçüp yeniden gelen birilerini düşünün. Aynı sokakları bile bulamıyor. Onun için düşünmeyin. Ama yok, ondan değil. Allah düşünmemizi ister mi ki? İsteseydi anlatırdı. Şehre gönderirdi onları. Söylerdi birbirine yaptıklarını. Ama onları geçiyor Allah. Biz de geçiyoruz. Diyor ki وَكَذَٰلِكَ اَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا. Biz bu insanları onlara gösterdik. Yeniden hayata döndürdük. Ve o şehirdekiler, hattası kıyamete kadar yaşayacak olanlar bundan haberdar oldular. İşte hiç duymayanlar şimdi duyduk. İlk defa duyanlar duymuş oldular. وَكَذَٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ. Onların huzuruna gönderdik. Onlarla baş başa kaldılar için, bulsunlar için, tanısınlar, beraber olsunlar için bir zemin hazırladı Allah, uyandırdı onları. Değilse giderlerdi, kalırlardı orada, ecelleri gelmiş olur, yatıp ölüp giderlerdi. Bir de bakarsın da bir mağarada 3-5-7 ceset. Kimsenin kimseye diyeceği olmaz. Kaçmışlar ve burada ölmüşler denilirdi. Belki de bir romana konu olabilirdi. Ya da planlar, projeler kurulurdu. İnsanlar kendilerine göre hesap ederlerdi. Nasıl öldüler, niye öldüler, kim öldürdü, adamları mı, değil mi filan diye söz sözü açardı. Ama öyle değil bakın. Allah لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا dediğine göre bu olayla Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve de kıyametin mutlaka gerçekleşeceğini öğretiyor bize. Demek ki bu gençler mağaraya saklanacaklar ya da kendilerini mağarada bulup orada yıllarca Allah tarafından koruma altına alınacaklar. Sonra yeniden hayata dönecekler. Ne anlatıyor bu bize? Kıyamet haktır. Mutlaka kıyamet kopacaktır. Ve Allah'ın vaadi haktır. Bunu iyi bilesiniz. Ben ölüm ve yeniden dirilişle ilgili Allah'ın vaadini söyledim önce. Diğeri o da anlaşılır zannediyorum. Yani inananlar galip gelecektir. Güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. Allah bir insanı korudu mu? Allah bir inancı koruyacak mı? Hiç kimsenin hatır ve hayaline gelmeyen bir koruma altına alabilir. Hiç kimse Allah'a karşı gelemez. Başka Allah'ın vaadi de var mı? İnkar edenler helak olacaktır. Rezil ve rüsvay olacaktır. İnkar ehli olanlar ne yaptığını bilmez yaşayanlar sonunda perişan olacaktır. Bunlar da Allah'ın vaadi mi? Öyle olmadı mı zaten? Bakın. Tarihten bu yana hep inananlar kurtulmuş, inkar edenler geri dönmüşler, yok olmuşlar, perişan olmuşlar, o pişmanlıkları, geri dönüşleri de kendilerine fayda vermemiştir. Şimdi düşünüyoruz, Allah'ın vaadi haktır, bunu anladık. Bir de kıyamet la raybe fihtir, bunu öğrendik. Gerçi bu kelimeyi Allah Kur'an içinde kullanıyor. Bir ara cümle olarak hatırlatmış olayım. La raybe fi. Kur'an'da gördüğüm kadarıyla bir Kur'an için kullanılır. Kendisinde şüphe olmayan, şüpheye götürmeyen, şüphesizlik kazandıran, kişiye net mutmain olacak bir hayat programı sunan Kur'an için. Bir de kıyamet. O da öyle. Adamı rahat ettirir değil mi? Kıyamet olmasaydı ne yapardık? Ya yeniden diriliş ve hesaplaşma olmasaydı? Ya insanlar Allah'ın huzurunda toplanmak zorunda olmasalardı, ya dünyada herkes ne yaptıysa yanında kalsaydı, ne olurdu o zaman? İyi ki kıyamet var. La raybe fi. Şüpheyi ortadan kaldıran bir kıyamet. Kendisinde şüphe olmayan bir kıyamet. Mutlaka gerçekleşecek bir kıyamet. Fert için ölüm olarak, toplum için toplumların bitimi, yok oluşu manasına ve bütün evrensel bir kıyamet olarak kıyametten söz edilir İslam'da ve mutlaka vardır. Sonrasını dinliyoruz. 21. ayetteyiz. Biraz dikkatlerinizi rica ediyorum. Hakaret ettiğimi zannetmiyorum. Yani şimdiye kadar dikkat etmediniz değil. Şöyle bir parça daha, az biraz daha, bir farklı yorum belki. Ben ancak gücüm yettiğince anlatayım. Sen gücün yettiğin kadar anla. Ama ben rica edeyim. İz yetenazaune beynehum emrahum. Başladılar kendi aralarında bu insanlardan haberdar olan o dönemin insanları ve kıyamete kadar herkes onların işlerini, onların durumlarını, onların hal ve ahvallerini tartışmaya, ileri geri laf etmeye, birbirine galip gelmek pahasına fikir ileri sürmeye başladılar. İz, nitekim sonunda yetenazaune beynehum emrahum. Bu ashab-ı keyf denilen mağara arkadaşlarının mağarada Allah'ın rızasına, rahmetine, lütfuna nail olan bu insanların bu hareketlerini kendi aralarında tartışmaya başladı insanlar. Yıllar yılı devam eden ama o gün başlayan bir tartışma. Ben o günkü planı söyleyeyim, siz bugüne aktarmaya çalışın. ama hep ola gelmiş, hep devam edecek bir yapıdan söz ediliyor sanki. Fekalu, birileri dediler ki sanki toplum üçe ayrıldı da burada ikisi var gibi geliyor bana. Birileri dediler ki ibnu aleyhim bünyana, yapılanmanızı onlar üzerine kurun. Onlar üzerinde bir yapılanma, bir esas, bir program yapın. Ona göre hayatınızı değerlendirin. Oysa Allah hemen uyarıyor, Rabbuhum a'lemu bihim. Niye onlara bina edeceksiniz yapılanmanızı, hayat programınızı? Onları da en iyi bilen Allah. Neden Allah'ı kenara alıp da her şeyinizi onlara programlayacaksınız? Kıyam onlar gibi yapılır. Secde onlar gibi edilir. Söz onlar gibi söylenir. Yürüme onlar gibi, kıyafet onlar gibi, tavır onlar gibi, şekil onlar gibi. Ya da gündüz ve gece evet ve hayır olarak her şey onlar gibi. Niye onlara göre ayarlıyorsunuz? Oysa onlar insan ve yanılabilirler. Bırakın onlar gibi olmayı, Allah'ın dediği gibi olmak durumunda olacaksınız. Efendim onlar da Allah'ın dediğini yaptılar ya diye yine onlar üzerine kurulan bir yapılanma. Birileri bunu savundular. Tekrar döneriz inşallah. Kâlellezîne galebû alâ emrihim, beri tarafta o toplumun bütün hayat programına hakim olanlar, sosyal, siyasal ve ekonomik etkinlik ve egemenlik ellerinde bulunanlar, galebû alâ emrihim, onların işine hakim ya da o piyasaya hakim olanlar da dediler ki lenettekidenne aleyhim mescide, onları hayatın bir tapınma bölümünde kullanım alanı olarak kullansak daha iyi değil mi dediler. Yani bir bina kurmak, bir mescit, bir cami inşa etmek gibi anlamıyorum. Ya insanların bir mescit, bir tapınma ihtiyacı vardır. İnsanların bir kul köle olma meyilleri vardır. İnsanların dini duygularını tatmin etme zaafları veya meyilleri vardır. İşte bu insanları o konuda kullanalım. Geri kalan hayat istediğimiz gibi programlansın. Başka bir hayat programında din ve dindarlık olmasın dercesine bu adamları kullanalım dediler. Kimileri de öyle ve işe hakim olanlar böyle olunca sanırım genel kural bu oldu ama diğerini de kabul edip yaşayanlar bulundu. Öylecedir demiyorum. Tıpatıp aynı uygulama anlamına gelmez ama şöyle biraz daha düşünüyoruz üzerinde. فَقَالُ اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا, yapılanmanızı onlara bina edin. Mesela bir evlat kardeşleriyle birlik, babasını 55 yaşında gencecik kaybettiğinden hüzünlü ve evde Müslümanca, elbette Müslümanlığını kabul edecek, yapılanmasını rahmetli babasına bina ediyor. O gibi onun namaz kıldığı yerde kılıyor. Ya da o kadar tesbih çekiyor. Veya o gibi misafir ağırlıyor. Ramazan'da hangi gün davet ediyor idiyse babası, o gün yapmaya, kimleri çağırıyorsa o gibi etmeye çalışıyor. Ya da ezandan sonra aziz Allah mi diyor, öyle söylüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber mi diyor, ona tabi olmaya çalışıyor. Ya da parmağıyla mı tesbih çekiyor, öyle çekiyorsa. Ya da zekatını hangi gün veriyor, öyle vermeye çalışıyorsa. Kimlerden başlıyor, öyle yapıyorsa. Yani dindarlığını babasının dindarlığı üzerine kuruyor, o gibi olmayı beceriyorsa. Sanki bu ayetlerde anlatılan o gibi geliyor. Ubnu aleyhim bünyana, bir yapılanmanız vardı ya. Hayatınızı onlara benzetecektiniz ya, onlar gibi edecektiniz ya, hadi bakalım iyi bir insan olmak, yani model insan olmak için, model insan mı arıyorsunuz iyi bir insan olmak için, işte bu insanlara dönün dediler birileri. Hep onları kopya etmeye çalıştılar. Birileri de tenkit etmeye görsün. Arkadaş kimi konuşuyorsun ya, Allah'ın bu kadar rahmetine, lütfuna, inayetine, merhametine nail olmuş bu insanlar, onlar hakkında laf etme. Ağzını alırken abdestin var mı? Bak konuşurken dikkat et dercesine. Hiç kimseye de tenkit ettirmediler. Yani iyi ama canım kardeşim, sen o kadar öğrenmişsin, sana onu öğreten öğretmiş ama bak sünnette namazdan sonra şu da var, namazdan önce bu da var, peygamberimiz şöyle de yapıyor, Allah böyle de söylüyor. Ben onu bunu bilmem. Bugüne kadar bilirse bilirdi benim yolunda gittiğim, peşinde koştuğum, yapılanmamı kendisi üzerine bina ettiğim. O demişse tamam, dememişse değil dercesine, sanki bu keyf ashabını, mağara arkadaşlarını dindarlığın sembolü haline getiriyorlar ve dini onlardan öğreniyorlar. Tabii belki biraz daha mübalağalı ileriye gitmiş olacağım, mübalağalı olacak. sanki kafalarından geçirdikleri din modelini onlara konuşturup onlardan yararlanarak kendi bildikleri gibi de yaşamaya böylece zemin hazırlıyorlar, yol buluyorlar. Bakıyoruz Allah bunu sanki tasvip etmiyor. Diyor ki Rabbuhum a'lemu bihim. Rabları onları daha iyi biliyor oysa niye onları kendi bildikleri gibi kopya etmeye çalışıyorlar ve sonunda mutlaka insandır onlar. Yanılabildikleri bir noktayı bulamamışlarsa bile mutlaka eksiktirler. Peki onların eksik bıraktıkları alanları kendi kendilerine doldurmak yerine Allah'a sorsalar ya, Allah'ın dediği gibi yapmaya çalışsalar ya, Rabbuhum a'lemu bihim. Hep Allah bilir. Kur'an'da hep bunu söylüyor. E tabi onu kabul edersek rahat edeceğiz. Hep Allah bilir. Başta öyle, şimdi öyle, dün öyle, yarın öyle. Hep Allah bilir ya. Neyi Allah bilmez ki? Efendim mağarada ne kadar kaldılar? Allah bilir. Efendim onlar ne haldeydiler? Allah bilir. E Allah bilir tabi. Dahası öteki grubu da şimdi tekrar gündemde tutalım. Birileri de galellezine galebu ala emrihim, işin hakimi durumunda, toplumun galibi durumunda, onlar konusunda söz sahibi makamda olanlar da dediler ki, yani ashab-ı keyfi değerlendirme makamında olanlar, onlar da dediler ki, lenettegidenne aleyhim mescide. Biz mutlaka mescidimizi, secdegahımızı, yani tapınma programımızı, kulluk programımızı onlar üzerine edineceğiz, bina edeceğiz, yapacağız. Yani ihtiyacımız var tabi ama o bölümü onlarla tatmin edeceğiz. Hayatın bir bölümü olacak, o kadar olacak. Sanki bugüne nakletmeye çalışırsak, böyle toplumda birileri, salih insanlar, güzel insanlar var da, az önceki örneğe dönersem, hani rahmetli dedesi falan medresenin müderrisiydi ya, işte o adamın mescidi, o adamın evi, o adamın mezarı, o adamın kitapları, o adamın hareketi, o adamın konferansları, işte onlar hayatın bir bölümünde gündemde tutulsun, lafı edilsin, onlarla içli dışlı olunsun, böylece din yaşanma programları bitirilsin, törenler, ayinler gerçekleştirilsin, sonra da hayatımıza dönelim. Yani bir ihtiyaç bölümü onlarla giderilsin. Sanki bugünkü anlamda kimi yerler, kimi insanlar, kimi salih insanlar eğer sadece dindarlığın ihtiyaç hissedildiği noktada tatmin aracı olarak topluma sunuluyorsa, bu grubun sanki dediği yerine gelmiş veya ben yapılanmamı, hareketimi, dindarlığımı onlar gibi olmaya borçluyum, onlar gibi olurum denilmişse de diğerlerinin dediği gerçekleşmiş anlamına gelecektir. Ben bu ayette genel bir değerlendirmeyi böyle anlıyorum. Özetliyorum. Allah onlardan haberdar kıldı insanları. Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve de kıyametin mutlak bir gerçek olduğunu insanlar anlasınlar diye. Evet anladılar. Ama bu anlamaları kendilerini kulluğa sevk etmedi. Yani bir grup çıktı dedi ki tamam bundan sonra Müslüman olacak olanlar bunlara benzesin. Hep onlar gibi olsunlar. Oysa onlar gibi olarak Müslüman olunmayacaktı. Allah'ın dediği gibi Müslüman olunacaktı. Bir grupta dediler ki biz hayatımızı yaşarız ama onları da şöyle mutena bir yere, seçkin bir yere koyarız. Zaman zaman bazen kimilerinin ihtiyaç hissettiği, bazen bunun da doruk noktada olduğu elbette bir tapınma, bir beraber olma, bir coşma, bir kendinden geçme ihtiyacı vardır insanlarda. Onu bunlarla tatmin ederiz. Bu yönünü de bazen topluma lanse eder, empoze ederiz. Olur gider böylece. Biz bunları burada kullanırız dediler. Ve öylece toplumda iki temel yanlış anlayış gelişti. Peki ya diğeri? Allah zaten ortada dedi ya, bu işi Allah bilir. Ne diye Allah'tan öğrenmiyorsunuz diye. Artık toplum bu hale gelince başladılar tartışmaya. Tabii yapılanmalarını onlar üzerine kuracaklar. Dindarlıklarını onlara benzemeye bina edecekler. Veya onları bir yerde bir secdegah anlamına, yani kendilerine göre bir tapınma, bir Allah'a kulluk makamında tutacaklar onlarla beraber olmayı. Toplum bu hale gelince elbette olur olmaz şeyle meşgul olacaklar. İşte bakın. Diyecekler ki seyekulun selasetun rabi'uhum kelbuhum. Onlar üç kişiydiler. Çok önemli ya kaç kişi oldukları. yaptıkları önemli değil artık. Ne yaptıklarının anlamı yok. Onu kaybettiler herkes. Başka başka mecralara döküldüler. Hayatın tümünde başka programlar geçerli. Ya birazını onlarla böyle zaman zaman özel günlerde, bereketli kutsal zamanlarda onlarla beraber oluvermek, kutsal mekanlar edinmek, işte öylece onları idare etmek. Belki bu yaşandı ya, ya da diğerleri bazen onlara benzeyecekti ya, artık onları şöyle eline boyuna bir şekillendirsinler. Yani tabir caizse aslında harcamaya başladılar. Dediler ki üçleri ve yekulun, bazıları da şöyle diyor. Altıncıları köpekleri, racmen bil gayb. Oysa gayba taş atıyordular. Yani karanlıkta göz kırpmaktan öte bir yanlış, mümkün değil bilemeyecekleri bir konu üzerinde söz söylüyordular. Vah yazık. Sana neydi? Size ne diyesimiz gelmeli mi? Dur önce kendimize desek. Allah için ayetin burasında duralım. Şöyle az biraz düşünelim. Peygamberimiz de öyle okumuyor muydu ayetleri? Her bir mesajda kendisine neler denildiğini düşünüyor ve onu icra ediyordu. Hatta onun için tekbir ediyordu, istiğfar ediyordu. Ya da düşünüyor, tefekkür, tezekkür ediyordu ya, biz de burada bir düşünelim. Acaba biz de bize hiç mi hiç gerekli olmayan konular üzerinde böyle detaylı münakaşa ettiğimiz, münazaa ettiğimiz oluyor mu? Ne lazım size deniliverse ne diyeceksiniz? Sonra kesinlikle bilme imkanına sahip olmadığımız konular mıydı onlar? Racmen bil gayb mı söylüyoruz bunları? Ne bize gerekti? Yani o konuda Allah ne dedi bilmiyorsak, Peygamber ne dedi bilmiyorsak niye konuşuyoruz? Demek ki bizim konuşmamamız gereken konuları iki ana grupta toplayabiliriz. Bir, bize kulluk sağlamayan, cennete götürücü olmayan, cehennemden kurtarıcı olmayan konular. Geçeceğiz oradan, bir daha konuşmayacağız. İkincisi, evet İslam'ın bir şeyler dediği konulardır da bilmiyorsak o zaman da susacağız tabii. Yani hayırla beraberse konuşalım ama değilse susalım kuralını biliyoruz ya. Eğer İslam'ın, Kur'an ve sünnetin o konuda ne dediğini bilmiyorsak gayba taş atarak kendi kendimize konuşuyoruz demektir. Yapmayalım. Yok üçlüler, dördüncüleri, köpekleri çok da önemli tabii. Hepsini beraber sayacaklar. Hatta ben bunu biraz da uzatarak desem ki atları da şöyleydi, birileri hemen demeyecek mi? Olur mu, şu isimler vardı, ben ilave etsem o dediğin dördüncü ve beşinci isim zaten üç kişiydiler, olmaz. Ver iki diyecek, hayır beş kişiydiler, dörtdüler, sekizdiler, ne olacak? Ama bitmedi bakın tartışmalar. Dahası ve yekulun, biriler de şöyle diyorlar, sebatun ve taminuhum kelbuhum. Yedi kişiydi onlar. Bırakın tartışmayı, sizin bildiğiniz gibi değil, sekizinciler köpekleri. Ne olacak? Ne olacağını şimdi bak peygamberimize Allah şöyle diyor. Kul de ki Rabbi a'lemu bi'iddetihim. Estağfirullah. Yine öyle oldu. Aynı ayet bölümü yine karşımıza çıktı. Yine Allah biliyor. Elbette o bilir tabi. Peki ey Kehf'in muhatabı, ey bu sureyle baş başa olduğumuz insanlar, birlikte beraber bu surenin huzurunda olduğumuz bilincindeyiz. Söyleyin, Allah onu bilir, onu bilir, onu bilir de neyi bilmez? Nasıl yiyeceğimizi mi? Nerede kazanacağımızı mı? Nereye harcayacağımızı mı? Dostluk, düşmanlığımızın nasıl olacağını mı? Bireysel, toplumsal yaşantıda nereye gideceğimizi mi? Şifayı kimden bekleyeceğimizi mi? Hükmü kime raci edeceğimizi mi? Neyi bilmez Allah? Elbette Allah her şeyi bilir. Ama bakın bu sure ne dedi sanki? Bunu unutmayın. Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi bilir, tam bilir, mükemmel bilir. Başkasına bilgi filan izafe etmeyin. Allah onların sayılarını da en iyi bilir. Ama مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيمٌ. Birileri de bunu biraz bilirler. Bilenler bildiği kadar bilsin. Biz geçiyoruz ne kadar olduğunu. Söylemek zorunda ya da tartışmak zorunda değiliz. Bir kere onlar kendilerinin kaç, yani bu iş sadece Allah bilir, başka kimse bilmez değil bu konu. Çünkü o mağarada kalanlar ve yeniden dirilenler kaç kişi olduklarını elbette mutlaka bilirler. Onlar kaçıp gittiklerinde o toplum kaç kişi olduklarını biliyordu. Sonra yeniden hayata döndüklerinde kaç kişi olduklarını gördüler, bildiler, cesetlerini gördüler. Yani hiç kimse bilmiyor değil. Ama yani bizim tartışmamızın anlamı yok. وَلَا تُمَارِ ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا. Öyleyse bu konuda, bu açık konunun, bu açıkça verilen bilgilerin dışında onların işi hakkında hiç kimseyle tartışma. Hiç kimseyle konuşma. Bu bilgiler dışında bir bilgi kimseye ne sor ne öğrenmeden yana ol. İşte keyf ashabı bu kadardır. Dahası وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى Ve bir şey mi yapacaksın? Yarınla ilgili bir programın mı var? Yarın adına bir planın insanı mısın? Sakın ha ben yarın şunu mutlaka yapacağım pozisyonda olma. Dikkat et. İlla in yeşâ Allah. De ki Allah dilerse. Yani inşallah. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يْتَ Diyelim unuttun, insansın. Ama hatırlayınca yine gündemde tut. Allah'ı hatırla. Ya Rab de, unuttum de, beceremedim de, affet de, istiğfar et. وَقُلْ Şöyle söyle. اَسَا اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا Rabbim, ümit ederim ki bundan daha iyiye, daha güzele, daha doğruya, daha yarayana, daha faydalı olana beni hidayet edecek, yaklaştıracaktır. Öyle söyle. Konuyla ilgili iki ayet daha var. Ashab-ı Kehf'le ilgili. Onları da söylersek baştan sona bir Kehf ashabını özetlemiş, anlamaya çalışmaya başlamış olacağız inşallah. وَلَبِسُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ ثَلَاسَ مِئَةٍ سِن۪ينَ وَزْدَادُوا تِسْعَى Bir bölüm daha anlatılır Kur'an'da Ashab-ı Kehf'le ilgili. Bir de onlar mağarada 300 yıl kaldılar. 9 da artırdılar. Ama kul şöyle söyle ey peygamber Allahu alemu bimâ lebisû. Bırakın bu tartışmaları sayılarıyla tartıştığınız gibi bir de kaldıkları zamanla ilgili tartışmaya başlamayın. Benzer sözler edeceksiniz, devam edeceksiniz bu tartışmaya. Bırakın çünkü Allah'tır onların ne kadar kaldığını bilen. Aynı kelimeler tekrar ediliyordu. Bir vakitler yeniden dirilişleri, uyanış gününde mağara arkadaşları tarafından birbirlerine söylenmişti. قَالُوا رَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ denilmişti. Siz ne kadar kaldınız bunu en iyi Allah bilir. Burada da şöyle söyle ey peygamber, ey Kur'an'ı okuyanlar, ey Kehf suresiyle baş başa olan Allahu alemu bima lebisu. Allah'tır onların ne kadar kaldığını en bilen, tam bilen. Efendim 300 yıl kaldılar, bir de 9 kadar da fazlalaştırdılar. Yani 309 mu? Öyle değil. Yani kimileri 300 dediler, kimileri 9 daha artırdılar. Ya da kimileri böyle bir anlayış sanki ta 22. ayetin başında seyekulun demişti ya şöyle diyecekler sonra veyekulun böyle dediler sonra bir de veyekulun böyle bir daha veyekulun ya işte öyle öyle olunca birileri de başlayacaklar şu kadar kaldılar bu kadar sene o adam şu zamandaydı bunlar bu kadardaydı 3 sene geçti 300 sene geçti 180 sene 190 sene geçti. Bütün bu tartışmalar da size bir şey kazandırmayacak. Ama şurasını biliyor musunuz? Onların ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Kaç kişi olduklarını en iyi Allah bilir. Peki Allah onları neden mağarada bu kadar süre kaldırmış, muhafaza etmiştir? Allah'ın vaadi haktır. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Allah'la beraber olanlar kurtulacaktır. Allah'a karşı gelenler, Allah'ı dinlemeyenler, Allah'tan yana olmayanlar, onlar da sonunda yenilecek, mağlup olacak ve tarihin derinliklerine gömülüp dünya planında silinecek, unutulacaklar. Ama yarın hesap kitap gününde yeniden gündeme gelecek ve cezalarını çekeceklerdir. Kul Allahu a'lemu bima lebisu. Ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Lehu gaybus semavati vel ard. Gökler yüzü ve yeryüzünün gaybı ona aittir. Ebsir bihi ve esmi'. Aman Allah'ım. Sen ne kadar güzel görür, ne kadar güzel duyarsın, ne de güzel işitir, ne de güzel bilirsin. Sen ne kadar hoş, basiret ve de duyma imkanı verirsin. Kendin ne güzel görür, ne güzel bilir, bize de ne kadar güzel bunlardan faydalanma imkanı verirsin. مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّنْ Onun berisinde, onun dışında ne bir veli, ne bir yardımcı, ne bir dost yoktur. Hayatınızı ilgilendiren hiçbir konuda karar merciyi bulamazsınız onun berisinde onun gibisi. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Ve de hayatı hakimiyetinde, söylemesi ve etkinliğinde, egemenlik ve hükmünde kesinlikle onun ortağı yoktur, onun gibisi yoktur, onun yanında bir ortağı, onunla birlik olacak bir ortağı da yoktur. Öyleyse, ey peygamber, öyleyse ey Kur'an'ın muhatabı, öyleyse ey Müslüman, وَتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ Rabbinin kitabı, sana vahiy olarak ne kadar gelmiş, ne gelmiş, ne getirmişse onu tilavet et, oku ve peşinde git. La mubeddile li kelimati, Allah'ın yasalarını değiştirecek hiç kimse yoktur. Değişme de yoktur yasalarda. Ve len tecide min dunihi mültehada, Allah'tan başka da ne bir korunak, ne bir sığınak, ne bir barınak bulamazsınız. Tekrar son bölüme dönüyoruz. Allah birilerinin sayı konusunda tartışmalarını gündeme getirdikten sonra dikkat edin, eğer işi Allah'a havale etmezseniz hep yanılırsınız diyor. Allah'la beraber olursanız, Allah'a havale ederseniz, Allah bilir diyebilirseniz o zaman doğru yoldasınız, o zaman kurtuldunuz. Mesela yarınla ilgili tüm programlarınızda eğer önce Allah bilir demez de kendinizce garanti diyorsanız baştan yanıldınız. Sakın ha diyor Allah. Yarın için ben mutlaka şu işi şöyle yapacağım ya da bu işi böyle edeceğim konusunda bir garantin olmadığını bilesin. Ama diyeceksen ille de yarına bir söz inşallah de. E bize de düşen öyle değil mi? Allah'la bilmek, Allah'ı bilmek, Allah'ı unutmadan yaşamak, onun bugün, dün ve yarına hakimiyetini göz ardı etmeden program yapmak, bizim de işimiz bu olmalı değil mi? Ama insanız ya unutursak? Unutunca Rabbimizi tekrar hatırlayacağız. Demek ki Allah'ın gücünü, kudretini, hakimiyetini unuttuk da ondan bunu tekrar gündeme getireceğiz. Ve Allah'tan daha doğruya, daha güzele, daha iyiye bize hidayet etmesi, bizi yaklaştırması konusunda duamız olacak. Bunlardan sonra da eğer bütün bu anlatılanların bize kulluk programında yararlı olması derdindeysek, Allah'ın vahyettiğine, Kur'an'a, Kur'an'daki gerçeklere bel bağlayacak, okuyacak, amel etmek için, okuyacak, anlamak için, okuyacak, birilerine duyurmak için ve hayatımızı böylece düzenleyeceğiz. Çünkü kesinlikle biliyoruz ki, Ashab-ı Kehf konusunda gördüğümüz, öğrendiğimiz kurallar, kıyamete kadar bütün insanlar için de geçerli kurallardır. Ben de biz de o pozisyonda olursak Rabbim Allah, semavat ve arzın Rabbi olan Allah'tır der ve bu konuda ayakta olmayı becerirsem Allah'tan başka bir sığınak ve barınak olmadığı benim için de bir gerçektir. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyke.